Ayrım 11.
Okullarda öğretim sorunları. Cavit Binbaşıoğlu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi emekli öğretim görevlisi. Eğitler Yayınları. Sayfa 115, 3. kaset 2. yüz. 10. Yorumlama yapabilmeyi öğretmek. 11. İleri tahminlerde bulunabilmeyi öğretmek. 12. Gerçek yaşamla ilgili uygulamalar yapabilmeyi öğretmek. 13. Öğeler ya da bölümler arasındaki ilişkileri bulabilmeyi öğretmek. 14. Oluşma ya da örgütlenme ile ilgili ilkeleri bulabilmeyi öğretmek. 15. İşin nasıl yapılacağını planlaştırabilmeyi öğretmek. 16. Özgün, orijinal, sözlü ya da yazılı yahut değişik bir anlatımı gerçekleştirebilmeyi öğretmek. Duygusal davranışlar düzeyinde konu ya da yapılacak işle ilgili olarak 1. İlgilenebilmeyi öğretmek. 2. Başkalarının neler hissettiğini bilebilmeyi öğretmek. 3. Uygun davranışlar gösterebilmeye istekli olmayı öğretmek. 4. Uygun davranışlar gösterebilmeyi öğretmek. 5. Belirli kural, ilke ve bunun gibi neye uyabilmeyi öğretmek. 6. Konunun ya da yapılan işin önemini ve değerini bilmeyi, yani o şeye adeta kendini adayabilmeyi öğretmek. Devimsel, psikomotor, hareki, beceriler düzeyinde konu ya da yapılacak işle ilgili olarak. 1. Nesne, nitelik ve ilişkileri kavrayabilmeyi öğretmek. 2. Çeşitli duyu organlarını çalıştırabilmeyi öğretmek. 3. Önemli, kritik noktaları kavrayabilmeyi öğretmek. 4. Algılanan durumları devime, harekete çevirebilmeyi öğretmek. 5. Zihinsel hazırlık yapabilmeyi öğretmek. 6. Bedensel hazırlık yapabilmeyi öğretmek. 7. İstenen hareketi gerçekleştirmeye yönelik istek uyandırabilmeyi öğretmek. 8. Başka bir kimsenin hareketlerini taklit edebilmeyi öğretmek. 9. Sınama yanılma davranışlarında bulunabilmeyi öğretmek. 10. Öğrenilen bir davranışı yeniden yapabilmeyi, tekrar edebilmeyi öğretmek. 11. Bir hareketi işin gereği olarak sıra ve düzenle yapabilmeyi öğretmek. 12. Beceriyi sinir ve kas denetimi sağlayarak kolayca yapabilmeyi öğretmek. 13. Becerideki herhangi bir hareketi sorunları çözecek biçimde değişikliğe uğratabilmeyi öğretmek. 14. Becerideki hareketlere sırasını bozmadan özgünlük, orijinallik ve yaratıcılık kazandırabilmeyi öğretmek. Bu amaçlar görüldüğü üzere eskiden beri bildiğimiz A. Bilgi, B. Beceri, C. Alışkanlık ve D. Değer takdir duygularını aplikasyon içeren eğitim çalışmalarının daha ayrıntılı ve düzenli bir biçiminden başka bir şey değildir. Amaçların daha sıralı ve düzenli anlatımla hizmet etmektedir. Her amaç bir önceki amacı da içermektedir. Bundan başka amaçlar öğretilmesi kolay ve yalın olandan başlamakta ve gittikçe güçleşmekte ve karmaşıklaşmaktadır. Amaç niteliğindeki anahtar sözcüklerin üniversite ve ders planlarına uygulanması. Yukarıdaki anahtar sözcükler ile herhangi bir ünite ya da ders konusunun amaçları belirlenebilir. Bunların içinde gerek amaçlamada, gerek öğretim ve değerlendirmede gerçekleştirilmesi en güç olanı duygusal davranışlarla ilgili olanıdır. Diğerleri bunlara oranla daha kolay yapılabilir. Öğretim programlarında gösterilen amaçlar yukarıdaki anahtar sözcüklere göre taranabilir ve bunların birer açıklaması şekline dönüşebilir. Böyle yapıldığı zaman bunlara uymayanlar olursa onlar da ayrıca ele alınır. Şunu da hemen belirtmeli ki her konuda yukarıdaki amaç sözcüklerin hepsinin uygulanması gerekli olmayabilir. Bunda kuşkusuz ki konunun durumu, öğrencilerin ilgi ve gereksinmeleri, yaşları, zihin düzeyleri, sınıfları gibi etkenler rol oynar. Amaçlar bütün bunlar dikkate alınarak saptanır. Bu nedenle yukarıdaki sözcüklerin tutsağı olmamak da gerekir. Bunlar öğretmene ancak yol gösterebilir. Konuya uygun düşmeyen bir husus hiçbir zaman bir amaç olarak alınamaz. Devimsel alan, sinirsel ve kassal, adali, becerilerin öğrenilmesini kapsar. Bu nedenle bununla ilgili amaçlar, okumanın ve yazmanın öğrenilmesi, bir müzik aracının kullanılması gibi özel beceri konuların için geçerli olur. Ünitelerde genellikle bilgileri kapsadığı için bilgi ve duygusal alan ile ilgili amaçlar yer alır. Duygusal alanla ilgili amaçlar devrimsel alanın sonunda da yer alır. Bu yazıdaki önerilerimizi daha açık bir biçimde ortaya koyabilmek için ilkokulun ilk döneminden aldığımız bir hayat bilgisi ünitesinin amaçlarını şöyle saptayabiliriz. Ünite Cumhuriyet Bayramı, Sınıf 3 Amaçlar. Öğrencilere, bilgi ve zihinsel beceri düzeyindeki amaçlara göre 1. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili terimleri yaşantılarına dayanarak açıklamak. Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı, Padişahlık, Savaş, Kurtuluş, Büyük Millet Meclisi, Milletvekili, Atatürk, Devrimler ve benzeri. Amaç sırası 1. 2. Cumhuriyet Bayramı'nı niçin ve nasıl kutladığımızı öğretmek. Amaç sırası 2. 3. Cumhuriyetin ilanından önceki ve sonraki olaylar hakkında bilgi kazandırmak. Amaç sırası 3. 4. Cumhuriyetin ilanı ile ilgili bilgileri nereden ve nasıl bulabileceğimizi öğretmek. Amaç sırası 6. 5. Kurtuluş Savaşı kazanılmasaydı ve Cumhuriyet ilan edilmeseydi ülkemizin durumunun ve olabileceği hakkında yorumlarda bulunmak. Amaç sırası 10. 6. Cumhuriyet yönetiminin şekli ve yapısı hakkında kısa ve öz bilgi kazandırmak. Amaç sırası 8. 7. Yurttaş, Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri hakkında kısa ve özlü bilgi kazandırmak. Amaç sırası 4. 8. Cumhuriyet yönetimi ile padişahlık yönetimi arasındaki farkları görebilmeyi, karşılaştırma yapabilmeyi öğretmek. Amaç sırası 13. 9. Cumhuriyet bayramı ile ilgilenmeyi ve bayrama katılmayı öğretmek. Bayrak, Atatürk, yurt sevgisi kazandırmak. Duygusal davranışlar 1, 3, 4. 10. Cumhuriyetin önemine ve değerine inanmayı ve cumhuriyetçi olmayı, cumhuriyetçi davranışlar gösterebilmeyi öğretmek. Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı ve hoşgörülü olma, bir başkasının yönetimi altında işbirliği içinde çalışma gibi. Duygusal davranışlar 6. Devrimsel, psikomotor, hareki, konu ya da işler özel bir beceriyi kazandırmak amacına yöneliktir. Okuma yazma, aritmetik, resim, iş, müzik ve beden eğitimi gibi derslerin konularını öğretirken bununla ilgili yukarıdaki anahtar sözcüklerden yararlanılabilir. Bunun için de bir ders planından örnek sunalım. Ders, yazı, konu, bitişik yazı çalışmaları, sınıf 5, amaçlar 1. Bitişik yazıyı oluşturan harflerin büyüklüklerini, şekillerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini kavratmak. Devrimsel beceriler 1. 2. Çeşitli harflerin önüne gelen harflerle nasıl bitiştirilebileceği hakkında örnekler göstermek. Devrimsel beceriler 2. 3. Önemli birleştirme noktalarına dikkat çekmek. Devrimsel beceriler 3. 4. Harfleri doğru bitiştirme davranışlarına ulaştırılacak zihinsel ve bedensel hazırlık çalışmaları yaptırmak. Devrimsel beceriler 4-5. 5. Öğretmenin konuyla ilgili olarak yaptığı örnek çalışmaları taklit edebilmeyi öğretmek. Devrimsel beceriler 7-8. 6. Çeşitli sınama yanılma davranışları yaptırmayı öğretmek. Devrimsel beceriler 9. 7. Harflerin bitiştirilmesinde uygun sıra ve şekli gerçekleştirebilmeyi öğretmek. Devrimsel beceriler 9, 10, 11. 8. Gerekli sinir ve kas denetimini sağlamayı öğretmek. Devrimsel beceriler 12. 9. Hareketin sırasını bozmadan uygun bir biçimde değişikliğe uğratılmasını, özgün bitişik yazı yazabilmeyi öğretmek. Devrimsel beceriler 13, 14. Bu yazıdaki açıklama ve örnekler, öğretimin en önemli sorunlarından biri olan amaçlar sorununun çözümüne yardım edebilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu konuda katı kurallara bağlı kalmadan öğretim amaçlarımızı rahatça saptayabiliriz. Bu yapıldıktan sonra yöntemler ve değerlendirme teknikleri bunlara uygun olarak daha kolay saptanabilir. Bir kısım meslektaşlar yaptıkları ders planlarına uyguladıkları yöntemin gereği olarak gerçekleşmiş yahut gerçekleşmesi düşünülen amaçları da yazarlar. Başkalarıyla birlikte çalışabilmeyi öğretmek, fikirlerini açıkça ifade edebilme yeteneğini geliştirmek, rapor yazabilme yeteneğini geliştirmek gibi. Bunları da her ders ya da ünitede yeniden yazarlar. Kanımca kullanılan yöntemle ilgili amaçları yazmaya gerek yoktur. Çünkü bunlar yöntemle ilişkilidir. Nasıl olsa gerçekleşecektir. Amaçlarda özellikle ünitenin ya da dersin içeriği, muhtevası ile ilgili amaçlar yer almalıdır ve bunlar da yukarıda belirttiğimiz anahtar sözcükler yardımıyla yapılabilir. Çağdaş Eğitim, Sayı 53, Şubat 1981. 15. Öğretim planlarında yöntem sorunu. Öğretim planlarının özü ya da gövdesi öğretim yöntemlerine ilişkin kısmıdır. Gördüğümüz öğretim planlarında ünitenin ya da konunun bölümlemesi yapıldıktan sonra kullanılacak yöntemler yalnızca ad olarak belirtilmektedir. Anlatma, soru, yanıt, tartışma, iş, yaparak ve yaşayarak öğrenme, tüme varım, deney, sorun çözme yöntemi gibi. Planlamada yöntemleri bu biçimde belirtmenin ne yararı olabilir? Bu sözcükler amaca ulaştırıcı etkinlikler sayılabilir mi? Bu işin söz tarafıdır. Oysa buraya yazılacak şey, yapılacak işin ne olduğu ve daha doğrusu nasıl yapılacağıdır. Yöntemi asıl belirleyen de bu işin nasıl yapılacağıdır. O halde yöntem, bu nasıl sorusuna verilecek yanıttır. Bunu daha düzenli olarak şöyle açıklayabiliriz. Öğretim yöntemlerinin adı yerine kapsamının yazılması. Öğretim planlarında yöntemler, konu içeriğinin amaçlarına uygun olarak öğrenciye nasıl sunulacağını, yani öğretimde yapılacak işleri, etkinlikleri, öğrenme yaşantılarını, amaçlı olduğu için burada öğretim yaşantılarını ve bunlarla ilgili işlemlerin tümünü kapsar. Bunun içindir ki, öğretim planlarında kullanılacak yöntemin yalnızca adının yazılmasının önemi yoktur. Önemli olan öğretimde yapılacak etkinliğin, yapılacak işin ne olduğu ve bunun nasıl yapılacağıdır. Çünkü yöntem herhangi bir hareketi ya da işlemi yapmak için gidilen en kısa, en güvenilir ve en düzenli yoldur. O halde öğretimde amaçlara ulaşmak için yapılacak işler, öğretimin temel ilkeleri göz önünde bulundurularak bir sıra ve düzene girmelidir. Yöntemli, planlı ve düzenli çalışma ancak bu yolla gerçekleşir. Plan, yapılacak işin, konumuzla ilgili olarak da yapılacak öğretimin tasarlanması demektir. Bunda önemli olan işlerin sıraya konması ve unutulmaması gereken hususların, terimlerin, olayların ve bunlarla ilgili bilgilerin, kuralların ve örneklerin yazılmasıdır. Yani plana yazılacak her şey, ona şöyle bir bakışta anlaşılacak biçimde olmalıdır. Bunun için öğretim planları ne anlaşılmayacak kadar kısa ne de bütün ayrıntıları gösterecek kadar uzun olmalıdır. Öğretim planlarında yöntemleri içeren etkinlikler yahut işleniş kısımları da öyle olmalıdır. Yalnız bir farkla, ünite planlarında bu işler ders planlarından daha genel ve yapılacak işin ana çizgileriyle belirtilmesi biçiminde olur. Yani ünite planında yapılacak işin ne olduğu, ne tür işlerin yapılacağı belirtilir, ders planından da o işin nasıl yapılacağı daha ayrıntılı olarak gösterilir. Anlaşılmış olacağı üzere asıl yöntemler ders planlarında belirlenir. Diyelim ki bir hayat bilgisi dersi ünite planında postaneye gezi yapılacağı yazılırsa, ders planında da o gezinin hangi sıra ve düzene göre, yani nasıl yapılacağı belirtilir. Eski ve yeni öğretim planlarında yöntemin yer alışı. Sözü buraya getirmişken bir de şunu belirtelim. Öğretim süreci genel olarak iki biçimde gerçekleştirilebilir. 1. Öğretmen egemenliğine fazla yer varan klasik biçimde, buna Herbert yöntemi de denebilir. 2. Öğrenci çalışmasına ve öğretmen rehberliğine yer veren proje ve küme çalışmaları biçiminde. Buna da diğerine karşılık olarak yeni öğretim yöntemi denebilir. Yazımızın başında saydığımız öğretim yöntemleri bu iki öğretim biçimi içinde de yer alabilir. 1950'den sonraki dönemde bizde öğretim yöntemleri üzerinde yenileşme yapılması gereği üzerinde çok duruldu. Etkin yöntem, küme çalışması yöntemi, proje çalışması yöntemi mesleki kamuoyunda ve yayınlarda önemli bir yer tutuyordu. Hatta 1968 tarihli ilkokul programı bu hareketin sonucu olarak ortaya çıktı ve yeni yöntemler bu programda yer aldı. Ama 1968'den sonra bu konular üzerinde pek az duruldu. Zamanla öğretmenlerin bu yeni yöntemlere karşı olan ilgisi eski canlılığını yitirdi. 1930'ların öğretim yöntemleri, öğretimde öğretmen egemenliğine fazla yer veren kitap okuma, ezberleme ve anlatma yöntemleriyle öğretim neredeyse ön plana geçmeye başladı. Artık proje çalışmalarından, küme çalışmalarından söz eden pek görülmüyor. Oysa okullarımızın en önemli sorununun yöntem sorunu olduğunu bilmemle kabul etmeyen var mı? Anlatma, yazdırma ve kitaplardan aktarma gibi edilgin yöntemler artık bizde de devrini tamamlamalıdır. Bunların yerine gözlem, inceleme, tartışma, iş, yaparak ve yaşayarak öğrenme gibi çağdaş öğretim yöntemleri geçmelidir. Zaman zaman eğitimde yaratıcılıktan, temel yetenekten yani zekadan ve düşünce eğitiminden söz edilir. Bu yeteneğin okullarda geliştirilmesi gerektiği ileri sürülür. Hatta ayrı bir ders olarak okul programlarında böyle bir dersin yer almasına savunanlara da rastlanır. Okul programlarının bütün amacı zaten bu amaçlara yönelik değil midir? Ama kullandığınız edilgin öğretim yöntemleriyle bunu gerçekleştiremeyince bir savunma aracı olarak kurtuluşu böyle bir dersi okullara ayrı bir ders olarak koymakta görüyoruz. Bizim gereksinimimiz yeni dersler değil, yeni yöntemlerdedir. Söz ya da ezber öğretimi yerine olumlu bir iş ortaya koymaya yönelik yöntemler kullanıldığı zaman çocuğun yaratıcılık ya da özgün düşünme yeteneği de kendiliğinden gelişecektir. Böyle bir tutumla kişide soyut ve somut düşünce birlikte gelişir. Bu tür bir öğretimin çocuk üzerinde yaptığı olumlu etkiyi soyut simgelerle, sözel kavramlarla yapılan bir öğretim hiçbir zaman yapamaz. Bir yandan yaşama ya da pratiğe yönelik bir öğretimi gerçekleştirmek isterken, öte yandan da zihinsel yani soyut işlemlerden yardım ummamalıyız. Bir alanda yapılacak çalışmalar o alandan başka bir işe yaramaz. Psikolojinin geliştiği bu çağda biçimsel disiplinlik kuramına gönül bağlayan 19. yüzyıl eğitimcileri gibi düşünmemeliyiz. Bunun yerine her derste kullandığımız öğretim yöntemlerine çeki düzen vermeliyiz. Yani her ders zihni geliştirici bir biçimde öğretilebilir. Okullarımızın yer, araç, gereç ve kitap gibi olanaklarının etkin öğretim yöntemlerini kullanmaya elverişli olmadığı ileri sürülebilir. Bu durumda ne yapacağız? Kuşkusuz bu durumda hiçbir şey yapılmaz. Ama gerçek bu kadar da değil. Örneğin hayat bilgisi dersinin asıl konusu çevre konularıdır. Okulun, evin, parkın, değirmenin, çiftliğin, taş ocağının, pazar yerinin ve bir fabrikanın incelenmesi gibi. Her konu öncelikle çevrede olduğu biçimde ele alınır. Oysa biz bugün böyle mi yapıyoruz? Bu konuların öğrenilmesini yalnızca kitaplardan, dergilerden, ansiklopedilerden bekliyoruz. Hayat bilgisi dersinin gerçek konuları hayatın kendisi olduğu için çocuklara bol bol gezi ve gözlemler yaptırıp bunlar üzerinde onları konuşturup tartıştırarak ve karşılaştırmalar yaptırarak düşünme ve çevreye başarılı uyum sağlama yeteneklerini geliştirebiliriz. Aynı şeyi sosyal bilgiler ve diğer dersler için de söyleyebiliriz. Şimdi öğretim planları konusunda yöntemler ya da etkinlikler sorununa dönelim. Öğretim planlarında yöntemler, amaçlara yönelik etkinlikleri ve öğrenme yaşantılarını kapsar. Bunda da bize amaçlar kılavuzluk edecektir. Bunun için konuyla ilgili olarak bu amacı hangi tür etkinlikle gerçekleştirebilirim diye düşünmek gerekir. Bunlar da 1. Bir kitap okumak. 2. Bir kimseyi dinlemek. 3. Yapılan bir işi görmek. 4. Bir işi bizzat yapmaya çalışmak. 5. Bir plan yapmak. 6. Bir tartışmaya katılmak. 7. Bir koleksiyon yapmak. 8. Bir kompozisyon yazmak. 9. Bir yeri istenilen biçimde düzenlemek. 10. Bir sorunu çözmek gibi etkinlikler olabilir. Bunların hepsi olumlu bir iştir. Öğretim böyle olumlu işlerle sürdürüldüğü ve sonunda ortaya olumlu bir yapıt konduğu oranda gerçek bir öğretim olur. Bu da sınıf, küme ve gerektiğinde bireysel çalışma yapmakla gerçekleşir. O halde öğretim planlarına yazılacak etkinlikler ya da yöntemler bu türden işleri anlatır nitelikte olmalıdır. Hemen anlaşılmış alacağı üzere bu tür etkinlikler öğretim sırasında öğrencilerin hem zihinsel hem de bedensel becerilerini geliştirmeye yardım eder. Çünkü böyle bir çalışma ile çocuk herhangi bir konuyu çözümleyebilmeyi, öğeler arasındaki ilişkileri görebilmeyi, bunlardan soyutlama ya da genellemeler yoluyla bir sonuca varabilmeyi, yani kendi kendine kurallara ve yasalara ulaşabilmeyi ve nihayet öğrendiklerini uygulayarak ortaya somut bir nesne ya da düşün koyabilmeyi öğrenir. Böyle bir öğretimde öğretmene düşen iş, kuşkusuz hazır bilgiyi aktarmak değil, öğrenciye gerçek anlamıyla kılavuzluk yapmaktır. Bu düşüncelerin doğruluğu kabul edilirse, öğretim planlarında etkinliklerin ya da yöntemlerin anlatımı nasıl olacaktır? Plan, ileriye yönelik bir tasarı olduğuna göre, buradaki işlerin anlatımı da ileriye yönelik olacaktır. Yani her bir etkinlik, gelecek zaman kipi olan Jack, Jack ile anlatılmalıdır. Konu ile ilgili olarak 1. nokta nokta terimler açıklanacak, 2. nokta nokta levha gösterilecek, 3. nokta nokta ile nokta nokta arasındaki benzerlik ve ayrılıklar bulundurulacak, 4. nokta noktanın bir koleksiyonu yaptırılacak, 5. nokta nokta kural buldurulacak, 6. bu kurala uygun alıştırmalar yaptırılacak gibi.